Ayrım 3. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 29. 1. Bölüm. Kırklı Yıllar. Geç kalmış bir özür. 89 yaşındaki profesör zorlukla ayağa kalktı. Başkonsolos Altay Cengizer, yakası mavi ve kol kapağı siyah cübbeyi hocaya dikkatle giydirdi. Ankara Üniversitesi'nin altın madalyasını cübbenin göğsüne iliştirdikten sonra onur doktorasının diplomasını saygıyla sundu. Yıl 1997, yer Profesör Hans Güterbach'ın Chicago kentindeki evi. Profesöre Ankara Üniversitesi'nin onur doktorası veriliyor. 13 Kasım 1996'da Ankara Üniversitesi Güterbach'ın yanı sıra Profesör Doktor Bernard Lewis'e ve o sırada Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'e de onursal doktora verdi. Süleyman Demirel'e verilen sosyal bilimler onursal doktorasının gerekçesi basında şöyle yer almıştı. Eğitimdeki çağdaş gelişmeye katkıları, laik cumhuriyeti koruma çabaları, demokrasinin sürekliliği ve gelişmesi yolundaki çabaları ile barışa ve insanlığa katkıları nedeniyle. Bu gerekçenin Türkçesine ulaşamadık, o nedenle Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım 1996 günlü ayın tarihinde verdiği Almanca metinden çevirdik. Törende önce Türkiye Cumhuriyeti Chicago Başkonsolosu bir mektup okuyor. Hocanın Türkiye'deki ilk öğrencilerinden Muazzez İlmiye Çığ'ın kısa mektubu bu. Sizin bu şerefli gününüzde rahatsızlığımdan dolayı bulunamıyorum diye başlayan, sözlerimin sonunda sizler gibi değerli bilim adamlarını Nazi rejiminin acımasızlığından kurtararak ülkeme davet eden ve çivi yazıları biliminin yolunu açan ulu atamızı da şükranla anıyorum diye biten bir mektup. Eşi Frances'in Çığ'a yazdığı mektuptan öğreniyoruz. Ödülün sunulmasından sonra Profesör Güterbach, Türk görevlilere teşekkürlerini sunmuş. Ardından onun önerisi üzerine kendisi gibi Nazi Almanya'sından canlarını kurtararak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görev almış ve artık hiçbiri yaşamayan Sümeroloji Profesörü Benno Landsberger, Klasik Diller Profesörü George Roth, Hindu Dil Bilimi Profesörü Walter Ruben ve Sinoloji Profesörü Wolfram Eberhard için saygı duruşu yapılmış. Profesör Güterbach ödülü onlar adına da aldığını özellikle belirtmiş. Aslında bu tören hocanın son günlerine yetiştirilmiş bir özür dileme töreniydi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde çağrılı olarak geldiği 1936'dan görevinden atıldığı 1948'e kadar 12 yıl hizmet vermiş, birçok öğrenci yetiştirmiş, değerli bir hocadan epey geç kalmış bir özür dileme. Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihini bütün yönleriyle araştırmak amacıyla kurulmasını özellikle istediği Hitit, Sümer, Çin, Hint, Macar ve klasik diller kürsülerine kendi dallarının önde gelen uzmanları davet edilmişti. Bu hocalar Nazi Almanya'sından kaçmak zorunda kalıp ülkemize gelen çok sayıda profesör arasındaydılar. Güterbach ve adı geçen bu 4 Alman profesör 1948'de gerçekleştirilen üniversiteyi solculardan temizleme operasyonunda Türk öğretim üyelerinin yanı sıra Güterbach'ın üniversiteden birlikte dışlandığı Alman hocalar arasındaydı. Güterbach'ın bu hocaları anması ve ödülü onlar adına aldığını özellikle belirtmesi çok saygın bir kadirbilirlik örneğiydi. Bu kitabın 1. bölümünde bu yüz karası operasyonun öyküsü anlatılıyor. Daha sonraları, yani ülkemizde sağcı rejimin egemenliğini iyice pekiştirdiği yıllarda Almanya'dan davet edilen profesörlerin ne menem adamlar oldukları ise bir ibret belgesi olarak 2. bölümde yer alıyor. Hititolojinin Titanı. Sonraki yıllarda Hititolojinin Titanı diye anılacak olan Hans Güterbach, 1934'te Leipzig Üniversitesi'nden doktora almıştı. 2 yıl Berlin Müzesi'nde çalıştı. O sırada 3 kez Türkiye'ye gelerek Boğazköy kazılarına uzman olarak katıldı. 1936'da aldığı davet üzerine Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak geldi. Bu fakültede yetişmesine katkıda bulunduğu bilimciler arasında Kemal Balkan, Tahsin ve Nimet Özgüç, Emin Bilgiç ve Muazzez İlmiye Çığ'ı sayabiliriz. Atatürk'ün isteği üzerine oluşturulmaya çalışılan Hitit Müzesi'nin sonraki adıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi, kuruluşundaki çaba ve katkıları çok büyüktür. Türkçeyi halka açık konferanslar verecek düzeyde iyi bilen Güterbock, bu müzenin tanıtım kitabının hem Almancasının hem de Türkçesinin kendi kaleminden çıkmış olmasıyla övünürdü. 1948'de 3 ay içinde görevinden ayrılması kendisine tebliğ edildiğinde İsveç'e, Uppsala Üniversitesi'ne gitti. Ertesi yıl üniversite yönetiminin çağrısına uyarak görev aldığı Chicago Üniversitesi'nde yaşamının sonuna değin çalıştı. 1975'te başlattığı Chicago Hitit Sözlüğü projesinin ürünü olan Büyük Sözlük cilt cilt yayınlanmaktadır ve S harfine gelmiş durumdadır. Güterbock 29 Mart 2000'de 92 yaşında öldü. Son yıllarında gözleri neredeyse hiç görmez olmuştu. Yine de üniversitenin görevlendirdiği bir yardımcı aracılığıyla son gününe kadar çalıştı. Ölümünden birkaç saat önce sözlükteki editör arkadaşı Profesör Hofner'e telefon ederek bir rüya gördüğünü, rüyasında üzerine çalıştıkları Hitit tabletinde tartışmaya yol açan bir pasajın doğru çözümüne ulaştığını belirtmiş ve şaka yolu eklemişti. Ama ne yazık ki bilimsel makalelerde rüyalara atıf verilemiyor. Asur Bilim ve Sami Dilleri Profesörü Benno Landsberger, 1929-35 yılları arasında Leipzig Üniversitesi'nde görev yapmıştı. Güterbock'ın doktora hocasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde yaralanmış ve Alman Devleti'nin Üstün Hizmet Altın Madalyası ile ödüllendirilmişti. Bu madalya onu ırksal nedenlerle profesörlükten atılmaya karşı ancak 2 yıl koruyabildi. 1935'te geldiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hem fakültenin kuruluş çalışmalarında etkin rol aldı hem de Sümeroloji Enstitüsü'nü kütüphanesiyle birlikte kurdu. Birçok öğrenci yetiştirdi. 1948'de görevine son verilince Chicago Üniversitesi'nin çağrısına uyarak bu üniversitede profesör oldu. Bu görevden 1955'te emekli oldu ama eğitim ve araştırma çalışmalarını aktif olarak 13 yıl daha, yani ölümüne kadar sürdürdü. Landsberger dünyanın önde gelen Asur bilimcisi olarak tanınıyordu. 20 ciltlik büyük Asurca sözlüğün editörüdür. Çin dili, kültürü ve toplum bilim profesörü Wolfram Eberhard 1933'te Berlin Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Nazi partisine katılması yönünde ağır baskı altında kalınca Çin'e gitti. 1937'ye kadar araştırmalarını orada sürdürdü. Türkiye'nin çağrısı ve profesörlük önerisi o Çin'deyken Almanya'daki eşine ulaştı. Bunu öğrenince Japonya ve Amerika üzerinden Ankara'ya gelen Eberhard, 1948'de görevine son verilene kadar Çin dili, kültürü ve tarih profesörlüğünü sürdürdü. Onun ünlü Çin tarihi kitabı ilkin Türkçe olarak yayımlandı 1947. Sonradan Almanca, İngilizce ve Fransızca'ya çevrildi. Toplam yayın sayısı 689 olan Eberhard'ın ülkemizde kaldığı 11 yıl içinde 155 çalışması yayımlandı. Bunlardan 70'i Türklerin tarihi üzerinedir. Yazdığı kitapların sayısı 60 dolayındadır. Bunlar arasında Altay kavimlerinin inanış, gelenek ve törelerini incelediği Çin'in Şimal Komşuları kitabı ile Güneydoğu Anadolu'dan Aşk Hikayeleri adlı yapıtını analım. Bela Partok'u, türkü derlemelerini gerçekleştirdiği Çukurova bölgesinin halk öykülerini derlemiş ve çözümlemiştir. Pertev Naili Borotav'la halk öyküleri üzerine ortak çalışmaları vardır. Anadolu'yu Köroğlu destanının peşinde karış karış dolaşmış, büyük destan söyleyicileri keşfetmiştir. Özellikle Batı, Doğu ve Orta Asya kültürleri ve toplumları konularında yoğunlaşmıştı. Anadolu'da yerleşim tipleri, Pakistan ve Hindistan köylerinde yerleşim sorunları gibi konulara özel emek vermiştir. Eberhard 1948'de Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör ve sosyoloji bölümü başkanı oldu. Hint Dilleri ve Edebiyatı Profesörü Walter Ruben, Bonn ve Frankfurt Üniversitelerinde hocalık yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda cephede çarpışmış olmasından ötürü 1933'ten sonra 2 yıl daha üniversitede kalmasına göz yumulan ve Landsberger gibi 1935'e kadar hocalığını sürdürebilen Ruben, 1935'te Ankara'nın çağrısı üzerine geldiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İndoloji kürsüsünü kurdu. Birçok Alman profesör gibi Ruben de 1944'te ailesiyle birlikte Anadolu'da eterne edildi. Onun payına Kırşehir düşmüştü. Oğlu Gerhard Ruben o günleri şöyle anlatıyor. Babam her şeyden önce bir bilim adamıydı. Kırşehir'e gönderildiğimizde 24 saat içinde her şeyi toparlayıp yolculuğa hazır hale gelmemiz söylenmişti. Kütüphanemizi götürmemiz mümkün değildi. Yanımıza sadece yatak, döşek, çarşaf gibi en mübrem ihtiyaç eşyalarını aldık. Sonra da gittik Bozkır'ın ortasındaki o küçük kasabada oturduk. Orada ne kadar kalacağımız belli değildi. Kendimize bir şekilde bir meşgale bulmamız gerekiyordu. Gazete verilmiyordu, mektup alamıyorduk, radyo dinleyemiyorduk. Edebiyat ise yok denecek derecede azdı. Bunun üzerine babam bulunduğumuz kasabayı bilimsel açıdan incelemeye koyuldu. Toplumun farklı tabakalarından, farklı mesleklerden herkesle mülakatlar yaptı. Jeolojik durumu incelemekle işe başladı, ardından coğrafi konum, antik çağlardan günümüze kadar tarih, her şeyi ele aldı. Günümüze kalmış antik kalıntıları, Selçuk yapılarını bir bir tespit etti. Ardından el sanatları ile ilgilenmeye başladı. Ne gibi zanaatlar ve el sanatları var, vaktiyle hangi zanaatlar vardı? Öyle sonuçlara ulaştı ki insanın içi üzülür. Zanaatkarların sayısı 1/3 azaldığında bunun anlamı belli bir kültürün ölmesidir. Eski evlerde gördüğümüz o güzelim ahşap oyma işlerini, o divanları, gömme dolaplardaki ince işçiliği artık kimse yapamıyordu. Bu güzellikleri yaratmış olan insanlar artık hayatta değildi. Babam bütün bunları analiz etti ve 20. yüzyılın ortasında bir Anadolu kentinin genel tablosunu çizmeye çalıştı. Ruben'in Türkiye'deyken gerçekleştirdiği birçok araştırma, TTK Belleten, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ve İstanbul Yazıları, İstanbuler Şihrit'ten, Anheger, Ruben, Titze'nin İstanbul'da yayımladıkları Bilim Dergisi 20 sayı kadar çıkmıştır gibi dergilerde ve ayrıca kitap olarak yayımlanmıştır. Ruben Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden ayrılmak durumunda kalınca Şili'ye Santiago Üniversitesi'ne gitti. Orada 2 yıl çalıştıktan sonra Hint Dilleri ve Edebiyatı sonradan Doğu Araştırmaları Enstitüsü yönetmeni olarak Doğu Berlin Humboldt Üniversitesi'ne geçti. Klasik filoloji profesörü George Rodin, babası tramvay sürücüsüydü. Koyu Katolik olan anası babası onu rahip yapmaya çalıştılar, başaramadılar. Rod, 1924'te Marburg Üniversitesi'nden Virgilius üzerine yazdığı tezle klasik filoloji doktorasını aldı. Eşi Yahudi olduğu için 1933'ten sonra çok baskı altında kaldı. Eşinden ayrılması isteniyordu. O aldığı çağrıya uyarak Ankara'ya gelmeyi seçti. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Klasik Filoloji Enstitüsü'nü ve enstitünün kütüphanesini kurdu. Hasan Ali Yücel'in döneminde başlatılan ve kısa sürede dünya klasiklerinden yaklaşık 500 yapıtın Türkçe'ye çevirisini gerçekleştiren Dünya Edebiyatından Tercümeler projesinin oluşturulmasında büyük katkısı vardır. Ayrıca bu projenin Yunan ve Latin yazarlar bölümünü kurmuştur. Bu proje çerçevesinde Platon'un Devleti'nin ilk 4 kitabını Türkçe'ye çevirmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Azra Erhat, Samim ve Suat Sinanoğlu, Ekrem Akurgalı sayabiliriz. Roth, Türkiye'ye bütün kalbiyle bağlanmıştı. Mükemmel Türkçe konuşuyor ve derslerini ayrıca üniversite dışındaki konferanslarını Türkçe veriyordu. Meslektaşı ve arkadaşı Paul Moreau'nun bir anısını Widman şöyle anlatıyor. Rod ölümünden birkaç hafta önce kendisini ziyaret eden Moro'ya birden Türkçe olarak sormuş. Çocuklar nasıl? Bununla ancak Türkçe'de anlaşıla geldiği üzere öğrenciler kastediliyordu. Fakat bu Türkçe soruyla Alman öğrenciler kastedilmiş olmuyordu. Rod'un bu esnada gözleri yaşlarla dolmuştu. Moro, ilk defa onu ağlarken görüyordum, diyor. Rod, 1949'da Berlin'deki Freie Universität'te klasik diller profesörü oldu. Ölümüne kadar, 1960, bu üniversitede çalıştı. 1952-53'te üniversitenin rektörlüğü görevinde bulundu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulmasını ve adını Atatürk'e borçluyuz. İlber Ortaylı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluş amacını, Alman hocaların gelişini, oradan yetişenleri ve 1947-48 temizliğini şöyle özetliyor. 1935'te Atatürk'ün fakültenin kurulması için adını koyarak talimat verdiği merhume Afet İnan hocamın notlarından anlaşılıyor. Fakültenin kuruluş ilkesi, Türklüğü dünya tarihinin içinde özgün bir yere oturtmaya çalışan nesli ve zihniyeti temsil ediyordu. 1933'te Avrupa medeniyetini yıkacak Nazizm felaketinin önünden kaçan seçkin uzmanlar bu fakültede merceği irticayı bulmuştur. Landsberger, Asur bilimi, Hans Güterbock, Hitit bilimi, Roth, klasik diller, Eberhard, Çin-Japon bilimi, Ruben, indiyoloji vesaire gibi. İlk kuşak öğrenciler sadece Türkiye'de değil, dünya çapında ün yapan bilginler olarak yetiştiler. Sedat Alp, Hititolog, Ekrem Akurgal, klasik arkeolog, Kemal Balkan ve Muazzez İlmiyeçi, Sümerolog, Hititolog, Tahsin Özgüç, Ön Asya arkeoloğu, Mübeccel Kray, sosyolog, Halil İnalcık, Osmanlı tetkikleri, Osman Turan, Faruk Sümer, Mehmet Altan, Köymen gibi. Liste daha uzayıp gider. Atatürk ve etrafı bazılarının devamlı tekrarladığının aksine sadece bir kültür değişiminin değil, dünyayı tanıma çabasının örneğini verdiler. Zaman ve mekanlara hükmeden sadece zengin ve emperyalist Batılılar değil, Asya'nın batısındaki eski imparatorluğun mirasçısı bir ulus da olmalıydı. Buğday ve incir satarak geçinen 15 milyon nüfuslu bir ülkenin çivi yazısı uzmanı yetiştirmesi, klasik arkeoloji ve Bizantinistik dalında uzmanlaşsınlar diye Avrupa'ya öğrenci yollaması nasıl izah edilebilir ki? Nitekim bugün bu hava hiç yok. 1980'lerin sonunda açlık çeken Rusya'nın Slav ve Bizans uzmanlarını Türkiye'ye çağıralım. Hem onlar gönenir hem bizim çocuklar bir şey öğrenir diye kapılarını çalanlara Ankara'daki bürokratlar bu ne diyor diye bakıyorlardı. 1947 olaylarıyla fakülte büyük darbe yedi. Söz konusu olaylar galiba en objektif biçimde genç tarihçi Mete Çetik'in Cadı Kazanı'nda anlatılıyor. İş sağ sol meselesi değil. Muhafazakar kanat hocalarından hukukçu Vasfi Raşit Sevik olayları görülmemiş edepsizlik olarak vasıflandırıyor. Fakültenin yöneticileri ve rektör olayları kontrol edemezdi çünkü maalesef koridorlardaki kavgacılar arasında dokunulmazlığına sığınan bazı CHP mebuslarının bulunduğu da malum. Ama olaylardan sonra da Ankara Üniversitesi ve dil tarihi yönetenler gereken vakar ve cesareti gösteremediler ve mesele üç solcu ve solcu denen profesörün uzaklaştırılmasıyla kalmadı. Ünlü Alman hocalara da aba altından yol gösterildiği anlaşılıyor. Şimdi baskın basanın. Gerçekten de Alman profesörlerin görevlerine son verilmesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden ilerici Türk hocaların temizlenmesi işlemine ustalıkla eklemlendirildi. Hedefteki Türk bilim insanları halk bilimci Pertev Naili Boratav, toplum bilimciler Behice Boran, Niyazi ve Medya Berkes ile bu hocaların çevresindeki akademisyenlerdi. Süreç 1945'te başlatıldı. Bu sürecin ayrıntılı öyküsünü çok titiz bir çalışma olan Mete Çetik'in kitabında bulmak olanaklıdır. Boratav, Boran ve Berkesler, Tan Gazetesi ile Görüşler Dergisi'ne karşı girişilen büyük baskın ve yakıp yıkma eyleminden 10 gün sonra 15 Aralık 1945'te bakanlık emrine alındı. Gerekçe olarak bu 4 hocanın tek sayı çıkabilmiş olan Görüşler Dergisi'nin yazı kadrosunda yer almaları gösteriliyordu. Bakanlık emrini alma işlemleri Danıştay tarafından oy birliğiyle iptal edildi. Bu yolun geçerli olmadığı anlaşılınca görev üniversiteye düştü. Yaklaşık 1000 kişilik bir güruh 6 Mart 1947 günü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasını basarak komünist hocaların üniversiteden atılmasını talep etti. Üniversite senatosu ertesi gün yaptığı toplantıda bu hocalar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rektörlüğe yönelik çok daha vahim bir baskın 27 Aralık 1947'de gerçekleşti. Yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık üniversiteyi bastı. CHP Demirtepe Ocağı'nda Erzincan Milletvekili Behçet Kemal Çağlar ve CHP Yönetim Kurulu üyesi Seyhan Milletvekili Kemal Satır tarafından dolduruşa getirilip sefere çıkarılan bu kalabalığın içinde bizzat Çağlar ve CHP Rize Milletvekili Fahri Kurtuluş da yer alıyordu. Hedef komünist hocalar ve rektör Ordinarius Profesör Doktor Şevket Aziz Kansu idi. Güruh odasını bastıkları rektörü 3 kez kahrolsun komünizm diye bağırttı. Linç edilmenin eşiğindeki rektöre zorla istifa dilekçesi imzalatıldı. Güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı, hatta kimilerinin göstericilerle birlikte hareket ettiği olaylar bir yüzbaşının kimi kaynaklara göre teğmen, havaya ateş ederek rektörü bir taksiyle kaçırması sayesinde kazasız belasız son buldu. Rektör Kansu'nun emniyet amirliğinde verdiği ve Aziz Emin Paşa oğlu Şevket Aziz Kansu'nun 27-12-1947 üniversite gençleri tarafından kanuna aykırı olarak yapılan nümayişte alınan ifadesi tümcesiyle başlayan 10 sayfalık ifadesi şöyle bitiyor. Ancak bugün Ankara Üniversitesi Rektörü Şevket Aziz Kansu, ki bu memleketin bir evladıyım, bu vatanın bir çocuğuyum, hayatımı bu memleketin, yurdun selametine vakfetmiş bir insanım. Senelerden beri bana tevdi edilen Türk evlatlarını bu yüksek ideallerle yetiştirdim. İrfan hayatımızın en yüksek idare mevkilerinden daima ve daima ve daima kalbim bu heyecanlarla ve vatan sevmek aşkıyla çarpmıştır. İşte bu adam bugün, yani ben, vatan haini, komünist, millet düşmanı, alçak olarak tavsif edildim. Yüzüme tükürüldü, linç ediliyordum. İşte ifadem burada bitiyor. Çok ilginç bir belge olan bu ifadenin tam metni Çetik'in kitabında yer almaktadır. Bu baskından 13 gün sonra toplanan Ankara Üniversitesi Senatosu bu hocaların üniversiteden çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi. İstanbul'da oldukları için toplantıya katılmamış olan Hukuk Fakültesi temsilcileri Profesör Ernest Hirsch ve Profesör Esat Arsebük bu karara hocaların savunmaları alınmadan karar verilmiş olduğu için karşı çıktılar. Bunun üzerine eşi benzeri görülmemiş bir yola başvuruldu. Alınmış olan ihraç kararının hemen açıklanmamasına, savunmaların istenip alınmasından sonra açıklanmasına karar verildi. Öyle de yapıldı. Savunmalar alındı ve görevden uzaklaştırma kararları açıklandı. Bu karardan sonra Hirsch ve Arsebük senato üyeliğinden istifa ettiler. Ne var ki yasaya göre bu kararın üniversiteler arası kurulca onaylanması gerekiyordu. O tarihte ülkemizde 3 üniversite vardı. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Kurul toplantısı için Ankara'ya gelen temsilciler arasında İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurulun Başkan Vekili Sıddık Sami Onar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Tevfik Taylan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Emin Onat, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Fahir Yeniçay, Ömer Celal Sarç, bir önceki İstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik Sağlam ve Hıfzı Velidet Veli Dedeoğlu gibi isimler bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, 1946 seçimlerinden sonra kabine dışı bırakılan Hasan Ali Yücel'in yerine Milli Eğitim Bakanı olmuştu. Sirer hakkında Orhan Veli Kanık 15-2-1947 günlü Hür gazetesinde yayımlanan "Okuma yazma düşmanı bir Milli Eğitim Bakanı" başlıklı yazısında şöyle yazıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı köy enstitülerinde bundan böyle yalnız mektep kitaplarının okutturulmasına dikkat edilip diğer kitapların talebelere okutturulmasını men etmiştir. Bu sürecin köy enstitülerini kapatmaya götürmesine şaşmamak gerekir. Ve böyle bir Milli Eğitim Bakanı yalnızca okuma yazma düşmanı değil, uygarlık ve çağdaşlık düşmanıdır. Bu yazının çıktığı Hür gazetesi kapattırılmış, Bakan Sirer ile Cihat Baban bundan Türk gençliğinin mutlu olduğu yalanını da uydurmuşlardır. Ve bizzat Başbakan Hasan Saka bu hocalarla görüştüler ve bu solcu öğretim üyelerinin üniversiteden muhakkak atılması gerektiğini uzun uzadıya anlattılar. Başbakan durumu adeta bir ultimatom edasıyla şöyle belirtti. İşin öyle uzun uzun tahkikata, fezleke tanzimine yani medreseye düşürülmesine tahammülü yoktur. Bu yüzden hadiseler olduğunu biliyorsunuz. Meclis kaynıyor. Bu meclisin önünde durulmaz. Meclis isterse muhtariyeti de kaldırır. Bu sebeple işin çabuk neticeye bağlanması doğru olur. Sıddık Sami Oner başbakana gereken karşılığı verdi sert bir tonla. Beyefendi, bizler buraya kazai bir vazifeyi yerine getirmek üzere geldik. Bize verilecek talimata uymak için değil. Ben kendi hesabıma söylüyorum ki hayatın bahasına da olsa vicdanımın kanaatine aykırı bir kağıdın altına imzamı koymam. Ardından Tevfik Sağlam konuştu. Sözlerini hiçbir makam bizim kurulumuza emir vermek selahiyetine haiz değildir beyefendi diye bitirdi. Üçüncü olarak söz alan Veli Dedeoğlu şöyle dedi. Eğer yüksek meclis kararı beğenmez de bir kanunla üniversite muhtariyetini kaldırırsa bunun tarihi sorumluluğu o meclisin kendisine ait olur. Başbakanın bu konuşmalar üzerine sapsarı kesildiği ve toplantıyı terk ettiği de biliniyor. Üniversiteler Arası Kurul yaptığı toplantıda Ankara Üniversitesi Senatosu'nun görevden uzaklaştırma kararlarını 3 öğretim üyesi için ayrı ayrı oyladı ve tümünü kaldırdı. Şubat 1948. Bu sefer Boratav, Boran ve Berkes hakkında 1948 Haziran'ında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2 yıl süren yaklaşık 200 tanığın dinlendiği, yargıç ve savcıların birkaç kez değiştirildiği duruşmalar sonunda Boratav beraat etti. Boran ve Berkes 3'er ay hapis, 3'er ay memuriyetten mahrumiyete mahkum edildiler. Çetik'in kitabında Boratav'ın bu davadaki savunması tam metin olarak yer almaktadır. Sonunda Yargıtay bu kararları oy birliğiyle bozacak, yeniden görülen davalar 1950 Haziran'ında beraat ile sonuçlanacaktır. Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in tam bu dava başlamak üzereyken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada bu hocalara eğitim kurumlarında yaşama hakkı vermeyeceğiz demesi dikkat çekicidir. 3 Mayıs 1948 günlü bu dehşet verici konuşmanın Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden kısa bir süre sonra yapılmakta olması ülkedeki siyasal ortam hakkında bir fikir verebilir. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 42.